أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En son iman ve İslam aynı mıdır, değil midir? Bunun üzerinde durmuştuk. Özetle akaid kitaplarımızda İmanla İslam aynıdır der ama onların aynı dediği husus Müslüman olma yönünden. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazen iman, bazen de İslam tabirleri kullanılmaktadır ve bazı ayetlerde aynı manada kullanıldığı olmaktadır ama bazı ayetlerde de farklı manada kullanıldığını biliyoruz. İslam ile iman aynı değil, yani bir başka açıdan meseleye bakıldığı zaman imanın daha doğrusu inancın harekete dönüşmüş hali, hayatı değiştirmiş olan hali, bunlar iman. Ama İnanç harekete geçirmiyorsa insanı, yalnızca tasdikten ibaretse, hayatını değiştirmiyorsa, fedakarlık yaptırmıyorsa, bu yalnızca inanç olarak kalmış, iman aşamasına geçememiş demektir. Bu manada iman ile İslam farklıdır. Yani gerçek iman manasında kullanırsak iman ile İslam farklı oluyor. Akaid kitaplarında o açıdan meseleyi ele almaz. Yani bir bakıma mesela namazın işte farzları, şartları, bunları hangi ilim ele alır? Fıkıh. Ama mesela namazdaki huşu, namazdan istifade etme vesaire, bunları tasavvuf ilmi ele alır. Aynen öyle. Şimdi iman ve İslam mevzusunu da akaid kitapları bir yönünü ele alıyor. Yani Müslüman sayılır mı sayılmaz mı noktasında ele alıyor. Akaid kitaplarını ele alış tarzı imanın zıddı küfür oluyor. İslam'ın zıddı da küfür oluyor. Dolayısıyla bu yönüyle aynı yani. Yani akaidin ele alış tarzı, fıkıhın ele alış tarzı gibi. Fıkıhta mesela diyelim ki şu işte abdesti bozar veya namazı bozar. Fıkıh onu o şekilde ele alır. Mesela diyelim ki kişinin aklından bir şeylerin geçmesi, yanlış şeyler düşünmesi namazda mesela, bu normalde fıkhen namazı bozmaz. Çünkü bu insanın elinde olmayan bir şeydir. Fıkhen, yani fıkıh bu, burada namaz bozulmaz der. Ama tasavvuf huşuyu anlatırken yani burada namaz bozuldu der. Ne yönden bozuldu yani? Kemaliyatı bozuldu. Yani huşu yok bu namazda. Bu namazda kemaliyet yok yani. Yani o manada bozuldu, yoksa fıkhen bozuldu değil. Mesela diyelim ki hani orucu da üç kısma ayırmışlar. Birisi avamın orucu, yani azaların oruç tutması. Daha doğrusu midenin sadece oruç tutması, ağzın ve midenin oruçlu olması. Avamın orucu. Avamın orucu ne zaman bozulur? Bir şey yediği zaman, içtiği zaman bozulur. Bir de havasın orucu var. Yalnızca mide oruç tutmuyor. azaları da, gözü, kulağı, eli, ayağı, hepsi oruçlu oluyor. Böyle bir seviyede oruç tutan havastan birisinin orucu ne zaman bozuluyor? Yani mesela gözül harama baktığı zaman orucunu bozulmuş gibi kabul ediyor. Fıkhen değil. Yani kazasını gerektirmiyor yani. Ama o, yani o makamdaki oruç bozulmuş oluyor. Aşağı makamdaki oruca inmiş oluyor yani. Avamın orucuna inmiş oluyor. O makamda artık kalamıyor oruç. Üçüncü makam ise havasul havasın orucu. En önde gelen insanların orucu yani. Bunların orucunda kalp de oruçludur. Kalben de oruç tutmaktadır. Kalbinden de bir şey geçirmez yani, yanlış bir şey. Yalnızca gözünü, kulağını, elini, ayağını muhafaza etmesi değil, kalbini de muhafaza etmesi. Eğer mesela kalbini muhafaza edemediyse o oruç, o seviyedeki oruç bozulmuştur. Bir alt seviyeye inmiştir mesela. Yani o kitapta bunu nasıl anlatır? Der ki mesela kalbinden kötü bir şey geçti, orucun bozuldu. Yani bozuldu derken kazası gereken manasında değil. Yani o makamda kalmadım yani, aşağı indim. O oruç bozuldu yani. Üçüncü derecedeki oruç bozuldu. Bire veya ikiye indim manasında söylenir. Şimdi aynen öyle. Akaid kitaplarımızda işte İslam'la iman aynıdır derken kastettiği şey, kişi buradaki yani İslam'ın zıddı küfür oluyor akaid kitaplarında. İmanın zıddı da küfür oluyor. O tarzda ele aldığı için ikisi de aynı oluyor yani. Fakat epistemoloji ilmi denilen ilim ya da işte imanın felsefesi ya da imanın kemaliyatı noktasından ele alırsak, o zaman aynı değil yani. İslam başka, iman başka. Yani Müslüman çok ama hakiki iman ehli manasında iman çok az yani, hakiki iman ehli. Yani öyle ki hayatı değişmiş, fedakarlık yapabiliyor. Bu manada mesela bunu başarabilenle başaramayan aynı mıdır? Derece farkı yok mudur arada? Demek ki bu manada İslam'la iman farklı oluyor. Her Müslüman mümin olamıyor ama her mümin Müslüman oluyor. İmana ulaşmış her kişi zaten İslam mertebesindedir aynı zamanda. Böyle ele aldığımız zaman İslam'ın zıddı küfür olmaktadır ama imanın mukabilinde İslam olabilmektedir. Yani küfür değil. Yani bu kişi mesela mümin değildir dediğimiz zaman yani Müslümandır dememiz, bunu kastediyor olmamız mümkün. Mümin değildir ama Müslümandır yani. Yani fedakarlık yapamıyor, hayatını değiştiremiyor ama inanmış yani, tasdik ediyor. Yani mümin değil ama Müslüman. Bu tarzda ele almak da mümkündür. Ve ekseriyetle tabi halkı uyandırmak, halka fedakarlığı öğretmek için yapılan konuşmalarda bu tarzda ele almak icap eder. Yani ey Müslümanlar, hakkıyla iman edin. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey müminler, Allah'a iman edin. İman edin. Ya Rabbi, zaten iman etmemişsek niye ey iman edenler diye hitap ettin? Etmişsek o zaman niye bir daha iman edin dedin? Yani hakkıyla iman edin. Kamil manada iman edin. Ve bakın bakalım sizinki iman mıdır yani? Yani Müslümansınız da acaba hakikaten iman seviyesinde misiniz? Böyle bir fark var yani arada. Yani her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir. Bu şekilde ele alırsak, dediğim gibi yani akaid kitaplarının konuyu ele alış tarzı başka. Yani onlar fıkıh kitabını ele aldığı gibi alıyor. Yani mesela şu abdesti bozar, namazı bozar veya bozmaz yani. O nasıl ki öyle ele alıyor, işin manevi yönüne bakmıyor. Yani huşu namazda var mıydı, yok muydu, ona bakmıyor fıkıh. Aynı şekilde akaid kitabı da ona bakmıyor yani. Yani bu iman hakiki iman mıdır? Hayatını değiştirebileceği bir iman mıdır? Değiştirten bir iman mıdır? Değiştirtmeyen bir iman mıdır? Harekete geçiren bir iman mıdır? Değil midir? Akaid bu yönden bakmaz. Yani bu kişi Müslüman mıdır, kafir midir? Akaidin baktığı nokta budur. Ve bu kafi gelmiyor yani. Bu tarz bir bakış kafi gelmiyor. Yani şeyi, belki kimin Müslüman olduğunu, kimin olmadığını tayinde kafi geliyor, o kadar. Yani bizim istediğimiz insan tipini meydana getirmede akaid ilmi kafi gelmiyor. Hatırlarsanız tasavvuf dersinde de ne demiştik? Akaid ilmini ikmal eden tasavvuf ilmidir. Tamamlıyor. Yani tasavvufun sınırlarını gösteren nedir? Akaiddir, fıkıhtır. Yani neyi helal neyi haram görecek fıkıh ona bir sınır çiziyor. Kendi kafasına göre saçma sapan şeyleri düşünmesine engel oluyor. Helale helal, harama haram demesini sağlıyor. Kendince böyle batini bir takım manalar çıkartıp da saçma sapan şeyler konuşmasını engelliyor. Haramları helal olarak görmesini engelliyor fıkıh. Fıkıh diyor ki bu haramdır, fazla konuşma. Kendi kendine saçma sapan yorum yapma. Allah bunu haram etmiştir. Sen buna göre düşün, öyle yorum yap diyor fıkıh. Aynı şekilde akaid. Akaid diyor ki kafana göre yorum yapma. İlim budur. Kur'an, sünnet bunu buyurmuştur. Böyle düşünmek zorundasın. İşte akaid itikadi meselede, fıkıh da ameli meselede tasavvufu sınırlıyor, tasavvufa bir sınır çiziyor, sapmasını engelliyor. Çünkü tasavvuf erbabı cezbe haline kapılabilir, bir takım başka alemlere gidebilir ve o anda kırmızı çizgileri geçebilir. Onun için çizgi çiziyor yani fıkıh ve akaid. Nasıl? Ama şimdi fıkıh ve akaid tasavvufa bir sınır çizerken yani uçurma gitmesin sağa veya sola, dengeli düşünsün, sapmasın. Çünkü sapmaya müsait bir alandır tasavvuf yani. Yani insan bilmezse sapabilir yani. Yani fıkıhta mesela hata etsen çok çok hata etmiş olursun. Belki haddini aştıysan bir günah işlemiş olursun. Ya da işte bir yanlış iş yapmış olursun. Amel yani sonuçta. Ama akaidde hata edersen Allah korusun yani, kafir bile olabilirsin. Mesela saçma sapan bir takım itikatlar sahibi olmuşsa insan. İşte tasavvufu fıkıh ve akaid sınırlıyoruz. Onun sınırlarını çiziyor iken tasavvufu da hangi ilim şeyi, akaidi de hangi ilim ikmal ediyor, tamamlıyor? Tasavvuf onu tamamlıyor. Yani akaid mesela diyor ki Allah'ın sıfatları şöyle şöyledir, o kadar yani. Onun ötesine geçmiyor yani. Ama mesela marifetullah'a ulaşmak nasıl olacak, muhabbetullah'a ulaşmak nasıl olacak, nefsi terbiye nasıl olacak, bunlara temas etmiyor. Yalnızca şimdi kuralını söylüyor yani. Kuralı budur diyor. O yüzden sırf akaid, yalnızca akaid kafi gelmiyor. Yanında mutlaka bizi Allah'a ulaştıracak, seyir ilallah yaptıracak olan bir tasavvuf ilmi de ihtiyaç oluyor yani. Yani bize akaid yeter ya da bize fıkıh yeter. Yetmez yani. Zaten yetseydi Kur'an-ı Kerim'de nefsi tezkiye ile ilgili, marifetullah, muhabbetullah ile ilgili konular yer almazdı yani. İşte yani akaidin ele alış tarzına bakıp da yarın birisi şöyle söylemesin. Ya işte kitapta İslam'la iman aynıdır diye yazıyordu hocam. Ama sen bazen konuşmalarında işte Müslüman olsa da mümin değil diyorsun. Ya da işte iman bu değil diyorsun. Şu değil diyorsun. Halbuki imanla İslam kitapta aynıdır diyor. İşte mesela imanla İslam birdir diyor. O akaidin ele alış tarzıyla birdir. O yönden aynıdır. İman, akaid kitabında iman sahibi olmayan da kafirdir. İslam olmamış yani olan kişi de kafirdir. O ele alış tarzı, o yönden ele alıyor o sadece. Biz ise İslam'la iman aynı değil derken başka bir şeyi kastediyoruz yani. İmanın kemaliyatını. O yönüyle İslam aşağıdadır, iman daha üst bir makamdır. Evet. Şimdi Allah'ın sıfatlarına gelmiştik. Allah Azze ve Celle'nin bir takım sıfatları var tabii ki. Bu sıfatlar Allah'ın aynısı da değildir, gayrı da değildir. Yani sıfat mevsufun sıfatlanan vasfedilenin aynısı değildir. Mesela Allah'ın işitmesi, semi olması Allah'ın tamamını ifade etmez. Allah'ın basir olması Allah'ın tamamını ifade etmez. Bir sıfatını ifade eder. Dolayısıyla sıfat Allah'ın aynı değildir. Zatının aynısı değildir. Ama Allah'tan gayrı bir şey de değildir. Allah'ın bir sıfatıdır sadece. Mesela Allah'ın ezeli ve ebedi olması, her şeyi bilen, alim olması, semi, basir, habir olması, rezzak olması gibi bunlar ve daha birçok sıfatlar, bunlara biz Allah'ın sıfatları diyoruz ki bunlar zaten Esma-ül Hüsna'da da geçiyor. Bu sıfatlardan biri de mesela Allah'ın zamandan ve mekandan münezzeh olması. Yani Allah zamana muhtaç değil. Allah'ın yani Allah katında zaman geçmiyor. Zaman yokken Allah vardı. Mekan yokken Allah vardı. Zamanı ve mekanı Allah yarattı. Zaten zaman yokken Allah olmazsa eğer, o takdirde zaman Allah'tan daha evvel olması lazım gelir. Bu ise muhaldir. Yani Allah'tan evvel zaman olamaz. O zaman Allah'ı haşa zaman yaratmış gibi bir şey olur. Allah'tan evvel bir şey olmuş olur. Halbuki Allah'tan evvel bir şey yoktur. Allah'tan evvel hiçbir şey yoktur. Ne zaman ve ne de bir mekan. O manada Ehl-i Sünnet Allah zamandan ve mekandan münezzehtir der. Allah'ın yani ne bir mekanı vardır ve ne de bir zaman içerisinde yaşamaktadır. Eğer hani Allah zamandan münezzeh değildir dese birisi, Allah da zaman içerisindedir dese, o zaman şu soru sorulur ona: peki zaman yokken Allah yok muydu? Vardı demek zorunda. Çünkü zaman da bir mahluktur. Zaman da sonradan yaratılmış bir şeydir. O şey yokken Allah yok muydu? Vardı. Peki o zaman nasıl oluyordu? Demek ki Allah'ın zamana ihtiyacı yok yani. Yani zaman olduktan sonra Allah oldu desen, o zaman zaman Allah'tan evvel olmuş olur ki bu caiz değil. Allah zaman yokken vardı, işitilecek bir şey yokken işitirdi, görülecek bir şey yokken görürdü, haber alınacak bir şey yokken haber alırdı. Bütün sıfatları kendiyle kaimdir. Sıfatları da kendi gibi ezelidir ve ebedidir. Yani o sıfatlar kendinde sonradan zuhur etmiş sıfatlar değildir. İlim, kudret, hayat, kuvvet, işitme, görme, irade, meşiyet, yani Allah'ın iradesi, takdir etmesi, istemesi, fiil, halk etmek, rızıklandırmak ve kelam, Allah'ın konuşması, bütün bunlar Allah'ın sıfatlarındandır. Kelam yani mesela Allah'ın konuşması, yani Allah konuşur. Yani kul merak ediyor mesela, Allah konuşur mu? Kelam sıfatı diyor ki evet, Allah konuşur. Yanlış bir takım düşüncelere saplanmamamız için akaid bilmemiz lazım. Yani Allah adına, Allah namına veya inanç esasların tamamı için söyleyelim, bütün iman esaslarımız konusunda yanlış bir fikre saplanmamak için akaidi bilmek lazım yani. Yoksa insan mesela şöyle de düşünebilir ya, Allah konuşmaz yani. Mesela Allah kalbimize doğurur, böylece bizimle konuşmuş olur. Yani biz de yani insanla Allah konuşmaz veya melekle Allah konuşmaz da, böyle bir şey akla gelebilir yani mesela. Halbuki kelam sıfatının var olduğunu bilince biz diyoruz demek Allah konuşur. Ama Allah bizim gibi seslerle konuşmaz. Şimdi Allah'ın kelam sıfatı vardır ve Kur'an-ı Kerim de Allah'ın bir kelamıdır. Peki bu kelam mahluk mudur, değil midir? Yani sonradan olma mıdır, yaratılmış mıdır? Mutezile bunu iddia edip durdu. Hiçbir gereği de yoktu. Bu meseleyi tartışmanın bir gereği de yoktu. Zamanın halifesini etkilemişlerdi ve İmam Ahmed gibi bir mutlak müştehidi bu yüzden şehit ettiler. Yani böyle bir mesele için insan herhangi bir Müslümanı bile öldürmez. Kaldı ki bir müştehidi bundan dolayı insan öldürür mü? İşkence yaptılar, yaptılar, yaptılar. Ondan sonra işkenceden çıkartıp getirip halifenin huzurunda Mutezile alimleri onunla tartışmaya kalkıştılar. İmam Ahmed işkenceden çıkmış bir vaziyette onlara tek şunu soruyordu: bana bir hadis getirin, kabul edeyim. Kur'an Allah'ın kelamı mıdır? Evet. Kelam kadimdir. Başlangıcı yoktur. Ezeli, çünkü Allah ezelidir. Allah'ın sıfatları Allah'la birliktedir. Allah'ın aynı da değildir ama Allah'ın gayrı da değildir. Sıfat tamamen Allah'ı şey yapmaz, Allah'ın tamamını ifade etmez. Allah kainatın sahibinin özel ismidir. Diğerleri sıfattır. Rahman'ın da böyle olduğu söylenir. Bir görüşe göre Rahman da Allah'ın özel isimlerindendir. O yüzden mesela Rahman ismi konulamaz çocuklara. Abdurrahman denilebilir, Rahman denilemez. Ama mesela Rauf, Rahim ismi verilebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim peygamberimiz içinde Rauf ve Rahim ifadelerini, isimlerini kullanıyor. Allah'ın sıfatları ezelidir dedik. Kelam sıfatı da onun bir sıfatı olduğuna göre o da ezelidir. Ve ezeli olduğuna göre sonradan olma değildir. Ezeli olduğuna karar verince neye karar vermiş oluyoruz? Sonradan olmadığına. Ama şu elimizdeki Kur'an, sayfalarda yazılı olan, bizim okuduğumuz bu harfler, bu sesler tabi sonradan olmaktadır. Fakat kelam Allah'a ait olan bir sıfattır. O ezelidir. Ve Kur'an da kelamullah olduğuna göre o da ezelidir ve mahluk, yani sonradan olma ve yaratılmış değildir. İmam Ahmet bir hadis getirin kabul edeyim diyordu. Zaten mübarek bilmediği hadis neredeyse yoktu. O yüzden de hadis, onun bilmediği bir hadis söyleyemediler. Ve o kadar mutezil alimi onu mağlup edemedi. Hepsini susturdu Allah'ın izniyle. Buna rağmen de gene ona işkence yaptılar ve şehit ettiler. İslam aleminde, zamanında, yani tarihimizde maalesef bu kötü bir sayfadır. Sahabe arasında olan savaş nasıl ki acı bir olaydır. Bu meselede fitne konusu, fitne kaynağı olmuştur. Ve Kur'an mahluk muydur, değil midir meselesi birçok insanın kalbinin kırılmasına veya kafasının kesilmesine sebep olmuştur. Halbuki böyle bir şeye de gerek yoktu. Kur'an mahluktur diyenlerin ellerinde bir delil yok. Felsefe yapıyorlar sadece. Zaten Mutezile işi gücü felsefedir. Felsefe yapıyor. Ciddi bir delile dayanmıyor. Yani şimdi bu kadar iddialı olabilmek için bir sürü insanın da ölümüne böyle fetva verecek kadar, zulmetmeye, zalim olmaya fetva verecek kadar iddialı olabilmek için insanın kesin delilleri olması lazım. Ellerinde böyle bir kesin delil olmadığı halde böyle zulümler yaptılar, iddia ettiler. Şimdi böylesi meseleler kelami bir takım mevzular, böyle bu üslupla, kavga üslubuyla konuşulmamalı. İmam Şafii bir gün evinden çıkarken bakmış ki kapıda iki tane adam tartışıyor. Kelamla ilgili bir meselede tartışıyor. Geri içeriye girmiş İmam Şafii. Onlarla konuşmamış. Biraz sonra bir daha çıkmış. Bakmış ki hala tartışıyorlar. Zaten böylesi meseleler çok uzun tartışılır. Bitmez. Sabaha kadar bitmez. Gene tartıştıklarını görünce demiş ki zannetmeyin ki ben kelam bilmiyorum. O yüzden konuya giremiyorum. Ondan dolayı konuşmuyorum zannetmeyin diyor. Ben diyor kelamı bilirim. Ama benim size diyor tavsiyem, öyle meselelerle uğraşın ki hata ettiğiniz zaman hata etti desinler. Kafir oldu demesinler. Sizin şu konuştuğunuz konularda diyor hata ederseniz size kafir derler. Ve çok yani tehlikeli bir konu üzerinde konuşuyorsunuz. Birinizin ayağı kayıverse, bir yanlış laf ediverse dünya alem ona kafir diyecek yani. Yani akaidi bir mevzuda böyle tartışa bağıra çağıra konuşuyorsunuz. Halbuki akaidle ilgili konularda ilmi konuşulur, bağırtı çağırtı olmaz. Siyasi konuşma yapmıyorsun yani sen. Akaid yani hata etmeye gelmez. Çünkü insan amelde hata etse çok çok günahkar olur. Ama itikatta hata etti mi kafir bile olabilir. Yani Allah affetmezse kafir de sayabilir yani onu. Tabi Allah onun kalbini bilmektedir. Evet. İşte bu Kur'an'ın mahluk olup olmaması mevzusu böyle bir sürü fitnelere sebep olmuştur tarihimizde. Sonuç olarak Ehl-i Sünnet bu meselede Kur'an'ın mahluk olmadığı kanaatindedir. Çünkü Kur'an kelamullah'tır. Kelam ise kadimdir. Başlangıcı yoktur. Allah ile beraberdir. O sıfatı. Allah'ın bizzat aynısı değildir. Ama gayrısı da değildir. Allah'tan ayrı da değildir. Dolayısıyla bu sıfatın bir yansıması olan Kur'an, yani kelamdır çünkü Kur'an, kelam da kadimdir, o halde bu Kur'an mahluk değildir deriz. Daha ötesinin tartışmanın bir alemi de yok, faydası da yok. Tarihte zaten fitneye yol açmış bu meseleyi tartışır bir şekilde konuşmanın bir gereği yok. Fikir jimnastiğini başka alanlarda yapmak lazım. Çok meraklıysa eğer bazı insanlar fikir jimnastiği yapmaya, başka alanlar çoktur yani. Böyle akaid üzerinde uçurumun kenarında jimnastik yapılmaz yani. Öyle değil mi? Allah'ın sıfatları mesela diyelim ki tekvin sıfatı, yani Allah Azze ve Celle'nin her bir şeyi meydana getirmesi, oldurması, icat etmesi, tekvin, oldurmak manasındadır. Allah'ın böyle bir sıfatı zaten olmasaydı hiçbir şeyi yaratamazdı. Olduruyor. İza kada emran fe inneme yekulu leh kun fe yekun. Bir şeyin olmasını isterse ol der. Olur. Nasıl olduruyor? İşte bu tekvin sıfatıyla. Allah Azze ve Celle onu olduruyor. Rezzak olması, Allah'ın terziyik, rızıklandırması, zaten bu sıfatın varlığını her gün görüyoruz. Allah sürekli olarak rızıklandırıyor. Allah'ın irade sıfatı da vardır. Allah irade eder ve irade ettiği şey olur. Allah hayrın da yaratıcısıdır, şerrin de yaratıcısıdır. Ama hayrı yaratırken kendi istediği için yaratır, şerri yaratırken kul istediği için yaratır. Allah buna razı değildir. Mutezile Allah'ın hayrı yarattığını, şerri yaratmadığını, şerri yaratmanın Allah'a yakışmayacağını iddia etmiştir. Halbuki bu durumda iki tane ilah olması lazım gelmektedir. Demek hayrı yaratan Allah, şerri yaratanla başka biri mi? Böyle bir şey mümkün değildir. Güya Allah'ı korumaya alıyor yani. Allah'a yanlış bir laf söylenmesin. Yani Allah nasıl şerri yaratır, yakışır mı Allah'a yani denmesin diye Allah şerri yaratmıyor demiştir. Halbuki o zaman iki tane ilah lazım gelir. Başka bir yaratıcı daha mı var? Allah Azze ve Celle bu yaratma sıfatını kimseye vermemiştir. Şerri de kendisi yaratmaktadır. Ama kul istediği için Allah defalarca engellemektedir ama kul ısrar etmeye devam etmektedir. Allah da o zaman kulunun istediğini istediği şekilde yarattığı olur. Bu Allah için haşa bir ayıp değildir. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Tıpkı mesela diyelim ki hoca talebesine diyor ki imtihanda mesela şöyle yazma, bu yanlış. Böyle yaz diyor. O mesela ısrar ediyor. İlla bu böyle böyle yazacağım diyor. Bak yazma diyor. O yanlış diyor. O gene ısrar ediyor. O zaman yaz diyor. Yazmasına müsaade ediyor. Yahut da mesela diyelim ki eli olmayan birisine, birisi imtihanda o söylüyor. Mesela hoca diyor ki, hocanın yani yazması gerekiyor. O söylüyor. Hoca yazacak imtihanda. Diyor ki bu yanlış, bunu yazma, söyleme, ben de bunu yazmayayım. Yok diyor, ısrar ediyor. Hoca yine diyor ki bak bu yanlış, bunu yazmayalım. O gene ısrar ediyor. O zaman sen bilirsin diyor, yazıyor. Teşbih hata olmasın yani, buna benzer. Allah Azze ve Celle kulunun şer istemesini istemiyor. Yapma, etme diyor. Kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor, akıl veriyor. Şerri istememeyi ona istetiyor. Şerri isteme diyor. O vicdanı da veriyor ona. Vicdan da söylüyor kendisine, bunu isteme diyor. Yanlıştır diyor. Ama o ısrar ediyor. O zaman Allah da müsaade ediyor. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Eğer Allah Azze ve Celle yanlış yapanın yanlış yapmasına müsaade etmeyecek olursa, o zaman dünya imtihan dünyası olmaktan çıkar. Her şeyi engellerse, bütün yanlışlara engel olursa Allah, o zaman imtihan dünyası olmaz. Allah o yüzden şerri de yaratıyor. Çünkü Allah yaratma kudretini kimseye vermemiş. O yüzden mecburen kendisi yaratıyor. Yaratma kudretini, yani bir şer için insana vermemiş yani. Şerri yaratma kudretini insana vereyim, o zaman kendisine Allah eş koşmuş olur. Yani o sıfatını insana da veriyor. İnsan da yaratabiliyor. O zaman Allah Azze ve Celle kendi kendisine bir eş yaratmış oluyor. Bunu yapmaz Allah. Bize bile müsaade etmiyor değil mi? Allah'a şirk koşmayın buyuruyor. Nasıl olur da kendisi kendine ortak tayin eder? Böyle yapmaz. Dolayısıyla şerri de kendisi yaratır. Ama kul istediği için, yaratma kudreti kullarda olmadığından, Allah'ta olduğundan dolayı Allah kendisi yaratır. Onu istediği için değil. Ayette Allah kullarının küfrüne razı olmaz buyuruyor mesela. Allah küfre razı olmaz. Yani Allah Azze ve Celle demek ki bazı şeyleri razı olmadığı halde yaratıyor. Mesela kafirdeki küfrü yaratan Allah'tır. Mesela adam kafirdir. Onda bir küfür demek ki meydana gelmiş. Kafirde küfür varsa demek ki onda bunu yaratan Allah. Çünkü kendi kendisine yaratamaz insanoğlu. Demek ki yaratan Allah'tır. Demek ki Allah bazen razı olmadığı halde de yaratmaktadır. Yani Allah yaratıyorsa razıdır diyemeyiz yani. Mesela bir insan bir insanı diyelim haksız yere öldürüyor. Mesela şu anda Amerika'nın öldürdüklerini de, o öldürme fiilini de yaratan Allah'tır. O zalimlerin yapmış olduğu zulmü yaratan Allah'tır. Ama Allah buna razı mıdır? Yani Allah zulme razı olmaz. Zulme razı olmadığı halde yaratır. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır ve insanlara da yaratma kudreti vermemiştir. Onun için kendi yaratması gerekmektedir. Evet. Şimdi konum burada geçmiyor, bu kitapta yok, ama ileride karşılaşırsınız. Bazı kimseler Allah'ın gökte olduğunu söyler. Bunların kendilerince dayanmış oldukları bir takım ayetler var, deliller var. Ben biraz evvel, daha doğrusu ben değil de yani bu bütün tarihimiz boyunca bütün alimlerimizin söylemiş olduğu Allah mekandan münezzehtir sözü. Onu biraz evvel söylemiştim. Allah zamandan da münezzehtir. Yani zamana da ihtiyacı yoktur. Zaman olmadan da Allah vardı. Zamansız yaşamaktadır. Allah hayat sahibidir ve onun hayatı zamanının dışındadır. Allah için zaman geçmemektedir. Zaman çünkü yoktur. Aynen öyle mekan da yoktur. Allah bir yerde değildir. Bir mahalde değildir. Mekansızdır. Mekansız bir makamdadır. Şimdi bunu böyle söylememizi gerektiren hem yani nakli hem akli deliller var. Yani Allah bir mekanda olursa, peki o zaman mekan yokken Allah neredeydi derler adama. Mesela birisi Allah göktedir dediği zaman, peki gökler yokken Allah neredeydi? Cevap ver bakayım hadi. Şimdi bu konuya biraz temas edeceğim. En'am suresinde ve huvallahu fis semavati ve fil ard buyuruyor. Ve huvallah fis semavat ve fil ard. Allah göktedir diyenler bu ayete dayanıyor. Diyor ki bakın diyor burada ve huvallah Allah o Allah fis semavat göklerdedir buyurmaktadır. Demek ki Allah göklerdedir diyorlar. Biz de yani ehli sünnet olarak hayır diyoruz, yani böyle değil, ayetin manası bu olamaz. Bunlar diyorlar ki, bu görüşte olanlar, huve Arapça bilenler anlar da bilmeyenler de anlamaya çalışsınlar. Onları da anlayacağı hale getirmeye çalışacağım. Huve'yi müpteda olarak görüyor. Allah'ı ondan bedel olarak, fi semavat ise haber olarak görüyorlar. Ya mesela Arapçada diyelim ki, mesela Ahmedu Ganiyum. Ahmet müpteda, başlangıç yani. Gani onun haberi, zengin demek yani. Yani haber oluyor. Ahmet ganidir. Arapçada yani mesela Ahmet zengindir cümlesinde Ahmet müpteda, başlangıç, gani de onun haberi, buna böyle isimlendiriliyor Arapça kramerde. Müpteda haber denir buna. Yani her müptedan bir haberi olması gerekiyor. Yani cümle tamamlanması için. Ahmet şöyledir. Ahmet böyledir. Yani bir haber lazım. Yani cümleyi tamamlayan kelime. Dır ile bitirecek bir kelime lazım yani. Şimdi bunlar diyor ki huve müpteda, yani o demek huve. Allah ondan bedel, haber değil diyorlar. Yani huve o Allah, o Allah, o Allah'tır değil yani. Şimdi eğer böyle düşünürseniz öyle olur. Ama şöyle düşünürseniz bu huve yine müpteda, bu Allah'ın haberi. O zaman o Allah'tır olur. Huve o müpteda, Allah'ın haberi. O Allah'tır. Şimdi bu gibi konularda doğru anlamak ve doğru karar verebilmek için Arapça bilmek şart. Yani bu mealden bu iş olmaz. O yüzden mesela Arapçasız bu iş olmaz yani diyenler haklıdır yani. Çünkü sen mealine bakıyorsun. Mealde adam nasıl anlamışsa öyle tercüme etmiş.
orijinali değil ki, orijinali üzerinde konuşulur. O birisinin anladığıdır. Onun üzerinde konuşmaya gerek yok. O onun anladığıdır sadece. Orijinali üzerinde konuşabiliyorsan konuş. O Allah'dır. Bu şekilde anlamak da mümkün. Nerede Allah'tır? Fis semavat, göklerde Allah'tır ve fil art ve yerde de, yani dünyada da Allah'tır. Ehl-i sünnet bunu böyle anlar. O göklerde de Allah'tır, yerde de Allah'tır. Diğer görüşte olanlar, Allah göktedir diyenler ise bunu şöyle okuyor. Huvallah, o Allah, o Allah'tır değil. O Allah, daha cümle bitmedi, haber gelmedi yani. O Allah, şimdi haber geliyor. Fis semavat, göklerdedir. Böyle anlıyorlar. İzah edebildim mi? Şimdi bunlara şu itiraz gelir, haklı olarak. Ayetin devamında ve fil art diyor. Yerdedir de diyor. Bunlar diyor ki orada sıkışıyorlar. Köşeye sıkışınca diyorlar ki ama evet öyle bir ihtimal var. Ama hepimiz zaten ittifak ediyoruz ki Allah yerde değildir. Madem ki bununla ittifak ediyoruz, o halde bu ihtimali düşünmeyelim diyorlar. Şimdi oldu mu ya, bu ilmi konuşma olmadı yani şimdi bu. Şimdi bu seviyesiz bir konuşma oldu yani. Şimdi ilmen böyle bir ihtimal var mı? Sen Allah'ı bedel olarak görürsen, fis semavati haber olarak görürsen, o zaman vav da atıf harfidir. Dolayısıyla bu da ona dahil olacak. Yani haber gibi Allah göklerde ve yerdedir. O Allah göklerde ve yerdedir. Sen neden yani yerde diyen kısmını kabul etmiyorsun da göklerdeki kısmını kabul ediyorsun? Hangi mantıkla? Efendim zaten biz onda sizinle ittifak ediyoruz. Yani siz de zaten Allah yerdedir demiyorsunuz. Diyelim ki biri dedi. Ne diyeceksin yani? Yani senin bu görüşün cevap veremiyor bu iddiaya. Ve burada o ihtimal de var. O zaman bunu da kabul et. O zaman ne olmuş olur? Allah göklerde ve yerde. Şimdi gökler bir mekan, yer de bir mekan. O zaman Allah iki mekanda. Hatta çok mekanda. Çünkü gökler diyor ayette. Bir gök demiyor. Göklerde ve yerde. O zaman Allah birkaç tane mi? Çünkü Allah aynı anda, eğer Allah bir mekan işgal ediyorsa, bir mekandaysa, onların iddia ettiği gibi bir mekan işgal ediyorsa, o zaman hem göklerde, gökler çeşitli, çok gök var, her bir gökte olan Allah aynısı mıdır, gayrısı mıdır? Yani birçok gök var çünkü. Hem gökler hem yer. O zaman Allah göklerdeyse, gökler çok. O zaman birçok Allah mı var? Bunu kimse söyleyemez. Eğer aynısı ise, her gökteki Allah aynısı ise, o zaman birçok Allah olması gerekir. Yok farklı ise, onun farklı Allah'lar haşa olması gerekir. Bunu tabi kimse söyleyemez. O halde ayeti böyle anlayamayız. Zuhruf suresinde bir ayet daha var. Onu da, yani o ayet bu ayeti daha iyi anlamamızı sağlıyor. Şimdi bu En'am suresinin 3. ayetidir. 1. ayetinde de Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ard buyuruyor. O Allah'adır hamd ki gökleri ve yeri yarattı diyor. Şimdi 1. ayetle 3. ayet arasında şöyle bir bağlantı var yani. Üçüncü ayetin yanlış anlaşılmasını Allah engellemek için birinci ayeti evvela getirmiştir. Elhamdülillahillezi halakas semavati vel ard. Gökleri ve yeri yaratan Allah'adır hamd. Böylece şu mesaj veriliyor yani. Şimdi bu ayeti önce okuyoruz. Gökleri ve yeri yaratan Allah. O zaman göklerin ve yerin mahluk olduğu söylemiş oluyor ayet. Ve Allah Azze ve Celle kendi yaratmış olduğu mahlukun içinde midir yani? Böyle bir şey olamayacağına göre Allah demek ki bu ayet ve huvallahu fissemavat demek Allah göklerdedir demek değil. Çünkü birinci ayette de ne buyurdu? Allah gökleri yaratandır dedi. Şimdi Allah Azze ve Celle kendi yarattığının içinde midir yani? Yani önce olan Allah değil midir? Önce olan Allah'tır. Eğer göklerdedir diye anlayacaksanız, Allah göklerdedir diye anlayacaksanız, o zaman Allah kendi yarattığı bir şeyin içinde midir? Peki Allah onu yaratmadan evvel o zaman neredeydi? Zuhruf suresinde önce şu konuyu bitireyim. Huve müpteda oluyor. Allah onun haberi. O Allah'tır. Nerede? Fis semavat. Göklerde Allah ve fil art ve yerde de Allah. Yani o bütün kainatta ilah olandır. Allah oradadır değil, göktedir değil, göklerdedir demiyor. Göklerde Allah'dır. Allah göklerdedir değil. O Allah, o göklerde Allah'tır. Göklerdedir değil yani. Yani burada haber hangi kelime? Haber yani cümleyi tamamlayan, dır ile bitiren kelime hangi kelime? Orada doğru anlamak icap ediyor yani. Doğru olan budur yani. Mübteda huvedir. Allah onun haberidir. O Allah'tır. Nerede? Fis semavat. Göklerde. Ve fil art ve yerde. Yani bundan ne anlar akıllı bir insan? Yani her yerde Allah, Allah'tır. Yani her yere hükmü geçmektedir. Yani şurada hükmü geçiyor da burada hükmü geçmiyor değil. Yani Allah göklerde mesela hükmü geçiyor da yeryüzünü insanlara bırakmış değil. Yeryüzüne de Allah hükmünün geçmesini istiyor. Kainatı Allah idare ediyor. Madem rızkınızı veren o, dünyadaki tabiat olaylarını idare ediyor, o halde sizi de idare eder yani. Yerde de ilahtır. Yani tek gökte değil. Bugün mesela birçok insan Allah'ı nereye hapsediyor? Göklere hapsediyor. Yani kainatı, tabiatı idare eden bir Allah. Ama insana karışmayan bir Allah. Böyle inanmak istiyorlar. Allah ise buyuruyor ki fis semavat ve fil ard. Göklerde de Allah'tır, yerde de Allah'tır. Zuhruf suresinde buna benzer bir ayet var. Orada da buyuruyor ki ve huvellezi fis semai ilah ve fil ardı ilah. Şimdi burada daha net ortaya çıkıyor. Bu ayet ile yani Kur'an tefsir eder tabii ki. Burada daha net ortaya çıkıyor. Evet. Ve huvellezi fis semâi ilâh ve fil ardı ilâh. O öyle bir Allah ki, ellezi öyle bir Allah ki Fissemâi ilâhun. Gökte ilahdır. Bakın burada açıkça geçiyor. Bu ayet ile düşünülmesi lazım. Bu ayetle düşünülmesi lazım. Yani şu ayeti anlarken bu ayetle anlamak lazım. Kur'an Kur'an'ı tefsir eder. Yani bu ve huvallah, o Allah fissemavat, göklerdedir demek mi? Yoksa o göklerde ilah olandır, Allah olandır demek mi? Bunu nasıl anlayacağız? Buna göre anlayacağız. Bu daha açık. Ve huvellezi, o Allah öyle bir Allah ki fissemâ, gökte dir mi diyor? Gökte ilahdır, ilahun mu diyor bak. Şimdi burada bu açıklama, şu kelime yanlış anlamayı engelliyor. O gökte ilahdır demiyor. Yani daha doğrusu o göktedir demiyor. Ve huvellezi, o Allah öyle bir Allah ki fissemâi ilahun, gökte ilahdır. Ve fil ardı ilahun, yerde de ilahdır. Böylece anlıyoruz ki göktedir demiyor, gökte ilahdır. Yani bir mekan tayin etmiyor. Onun hükmünün her yere geçerli olduğunu anlatmak istiyor. Bu Zuhruf 84. Dolayısıyla bakın burada şöyle bir noktayı daha belirteyim. Burada sema diyor bakın. Müfret yani. Bir tane gök yani. Burada semavat diyor. Gökler. Şimdi sema dediği zaman bir gök, yani Allah gökte ilahtır. Yani şöyle söyleyeyim, bir yanlış anlama ihtimali var burada. Çünkü müfret gelmiş. Sema diyor. Göktedir diye anlayanlar olabilir. O yanlış anlama ihtimalini Allah burada kesiyor. İlah kelimesini getiriyor. Gökte ilahtır diye anlıyoruz o sayede. Çünkü burada sema tekil olarak geçiyor. Demin semavatta açıklama yapmıştım. Yani semavat çok demek. Yani birçok gök. Bu burada yanlış anlamaya müsait bir şey yok aslında. Çünkü gökler çok olduğundan Allah da her gökte, o zaman Allah parçalardan mı oluşuyor? Ya da aynı, yani hem bu gökte, hem o gökte, hem öbür gökte Allah bulunuyorsa, o zaman ya o bulunanlar birbirine aynıdır ya da farklıdır. Aynı olursa o zaman Allah parçalanıyor demek olur. Aynı olamaz. Bir kere bu muhaldir. Çünkü bir zat hem burada hem orada tamamen aynı olarak olmaz. Hem burada hem orada. O halde gayrısıdır desek, yani buradaki ile oradaki farklı desek, o da caiz değil. O zaman Allah haşa parçalardan mı müteşekkildir? Allah samettir ve parçasızdır. Şimdi burada yanlış anlama ihtimali yok aslında. Çünkü semavat diyor. Allah birçok gökte aynı anda olamayacağına göre, farklı haşa Allah'lar olamayacağına göre, çünkü gökler farklı farklı, Allah da farklı farklı yerde farklı farklı ilah ya da parçaları, hani bir bütün ama parçaları değişik göklerde, böyle olamayacağına göre, Allah çünkü parçasızdır yani. Burada aslında yanlış anlamaya müsait değil. Yani burasını doğru anlayabilir insanlar. O yüzden burada ilah geçmiyor. Fissemâvâti ilâhun. Geçmeye gerek kalmıyor. Böyle ifade etmesine gerek kalmıyor. Çünkü doğru anlamak mümkün. Çünkü semavatta olamaz. Anlaşıldı mı? Olamaz zaten. O yüzden burada ilahun demeye gerek yok. Ama zaten mana o. Bu ayetin işaretiyle anlıyoruz ki burada da ilah var aslında. Bu ayet o ayeti tefsir ediyor. Ve huvellezi fissemâile. O gökte. Hani burada şimdi yani birisi yanlış anlayabilir. Çünkü sema diyor burada sadece. Sema dediği için yanlış anlamak mümkün. Yani çünkü bir gök. Yanlış anlaşılma ihtimali olan yerde ilah kelimesini getirmiş. Yanlış anlamayın diyor. Gökte değil. Gökte ilahtır. İşte bu ayeti de bunun gibi anlamamız icap ediyor yani. Yani burada biz onu takdir etmemiz gerekiyor. Allah göklerde ilahtır. Yani bu ilahı biz takdir ediyoruz. Buna mecburuz.
Ve şimdi birinci ayette de demin dedim ki birinci ayette gökleri ve yeri yaratan Allah buyuruyor. Ona hamd, hamd onadır buyuruyor. Bundan sonra üçüncü ayet gelmiş. Ele aldığımız ayet. Bu bize neyi göstermektedir? Allah Azze ve Celle demek istiyor ki Allah gökleri yaratan olduğuna göre herhalde yani kendisi onun içinde değil yani. Yani herhalde bu kadar cin anlarsınız. Elhamdülillahi lezi halakas semavati vel ard dedikten sonra gökleri yeri yaratan Allah. Ondan sonra diyor ki huvellezi ve huvallahu fissemavat. O Allah göklerdedir diye anlamazsınız herhalde. Çünkü zaten birinci ayette Allah gökleri yeri yaratandır demişti. Şimdi herhalde bunu doğru anlayabilirsiniz. Yani yanlış anlamayı birinci ayet de engelliyor. Bu üçüncü ayettir bu. Bu üçüncü ayette yanlış anlamamızı birinci ayet de engelliyor. Bir görüşe göre de tabi bu ayetin devamı var. Ayetin devamında burada
ya'lemu sirrakum diyor. Ya'lemu sirrakum. Sizin sırrınızı yani gizlinizi ve devamında açığınızı ya'lemu sirrakum ve cehrakum devam ediyor böyle ayet. Ben şuraya yazayım onu. Sırrınızı ve cehrinizi bilir. Açığınızı ve gizlinizi bilir. Şimdi bir görüşe göre burada bir durulur. Yani şöyle durulur. Ve huvallah. Ve huvallahu fissemavat. O Allah göklerde ilahtır. Dedikten sonra ve fil ardı ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Normalde durak orada değil yani aslında. Vakıf yani durak orada değil aslında. Fakat bir görüşe göre durak burada. Ve huvallahu fissemavat ilahun yani takdir ediyor. Ondan sonra diyor ki ve fil ardı ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Ve yeryüzündeki sizin sırrınızı ve cehreni yani gizli ve açık amellerinizi Allah bilir. Şimdi bununla ilgili diğer konulara da temas edelim.
Allah kendini tarihte ziyade bize bir uyarı tamamına baktığımız zaman uyarı amaçlı bir mesaj göndermiyor mu? Yani açığınızı ve saklınızı bilmek.
O ayrı yani. O tefsir konusudur. Şimdi bir ayet yani birkaç açıdan ele alınır yani. Birisi mesela ayetin mesajını anlatır. Birisi ayetten çıkan ahkamı ortaya koyar. Birisi ahkamdan çıkan inanç esasını ortaya koyar. Yani bir ayet bir anda birçok şeyi birden hallediyor zaten. Hem inancı öğretiyor, hem icabında aynı ayetin içerisinde ahkam oluyor, ahkamı öğretiyor. Bir mesaj veriyor. Bazen de böyle bir ilmi meseleyi tartışmamıza zemin hazırlıyor. Yani Kur'an'ın bir mucizesidir bu. Birçok meseleyi aynı anda halleder. Şimdi biz bu ayetin zahiri manası üzerine ele alınamayacağını söylüyoruz. Yani ve huvallahu fissemavet, Allah göklerdedir ve fil ard ve yerdedir şeklinde ele alınamayacağını söylüyoruz. Çünkü burada bir takdir lazımdır ve takdir Arapçada zaten sıkça başvurulan bir şeydir. Mesela Türkçe'de de vardır yani böyle şeyler. Bir kelimeyi söylemeye gerek görmeyiz. Zaten anlaşılıyordur. Ama o zaten vardır içinde. Ya mesela dışarı çık desek, yani kapıyı aç çık demektir bunun manası. Çünkü kapı kapalı. Yani kapıyı aç, dışarı çık demeye gerek yok yani. Yani onu zaten herkes anlar. Yani orada kapıyı aç diye bir parantez açıp takdir etmemiz gayet mümkündür. Böyle Kur'an'da, sünnette veya normal konuşmalarda çok vardır yani bunun misalleri. Takdir. Burada biz yani fissemavati ilahun ve fil ardı ilahun diye takdir etmemiz gerekiyor. Ve zaten Zuhruf suresinde de böyle gelmiştir. Fissemai ilahun diye gelmiş zaten ayette. Dolayısıyla da o takdirin de doğru olduğunu anlıyoruz. Ve mesela yine bu surenin 12. ayetinde de ki göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki Allah'ındır buyuruyor. Ve buna benzer ayetler çok Kur'an'da. Göklerde yerde olanların Allah'a ait olduğu. Onlara sorsan gökleri kim yarattı? Allah derler. Yeri kim yarattı? Allah derler. Demek ki gökleri ve yeri yaratan Allah'tır ve gökler ve yer Allah'ındır. Peki o zaman Allah kendi kendisine mi sahiptir? Göklerde olanlar kimindir? De ki Allah'ındır. Allah'ın kendisi de gökteyse o zaman Allah kendi kendine mi sahip oluyor? Bu da ayrı bir delildir. Yani bunun mantıklı olmadığını ifade eden bir delildir. Mesela yine Taha suresinde göklerde ve yerde ve bunların arasında olanlar onundur, Allah'ındır. Şimdi göklerde olan Allah'ındır diyor. O halde yani Allah kendi kendine mi sahip oluyor yani? Allah gökteyse eğer. Bu ayette edatı geçiyor. Me Arapçada öyle bir şey ki gibi tercüme edilir ve cansız veya akılsız varlıklar için kullanılır. Bu ayette öyle geçtiği için Allah içine almaz diyorlar. Çünkü Allah akıllı olduğundan bu ayette me geçiyor. Yani göklerde olan me öyle şeyler ki Allah'ındır. Yani o halde cansız varlıkları kastediyor sadece. O halde yani siz bize böylece cevap vermiş sayılmazsınız. Çünkü ayette me geçmektedir. Me Allah'ı içine almaz. Göklerde olan derken cansız varlıkları ve akılsız varlıkları kastediyor. O halde bu Allah'ı içine almaz ve dolayısıyla da siz bize cevap vermiş sayılmıyorsunuz diyemezler. Diyemezler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de me edatı Allah için de kullanıldığı yerler var. Evet, normalde bilinen bir kuraldır bu. Arapçada me akılsız varlıklar içindir genellikle, ama bu her zaman için değil. Mesela Kafirun suresinde la a'budu me ta'budun diyoruz yani. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. La a'bud, tapmam. Me öyle bir şey ki, ta'budun, siz tapıyorsunuz. Yani taptığınız şeye, şey, me. Taptığınız şeye tapmam. Mesela onların taptıkları için Allah da vardı. O zaman Allah'a da tapmam manasına gelemez. Bir, ayrıca siz tapmazsınız benim taptığıma diyor. Ve entum abidun ma a'bud. Orada yine me var. Siz ve entum abidun, tapıcı değilsiniz. Me öyle bir şey ki a'bud, ben tapıyorum. Benim taptığım şeye tapıcı değilsiniz yani. Peygamberimiz kime tapıyordu? Allah'a. Demek ki bak, orada me Allah için kullanılıyor. Anlatabildim mi? Yani demek ki Kur'an'da me Allah için kullanılıyor yani. Yalnızca Allah dışındaki akılsız varlıklar için değil. Bazen böyle kullanıldığı oluyor. O genel bir kuraldır, evet. Yani me akılsızlar için kullanılır. Ama her zaman değil. Sonra Allah Azze ve Celle göklerde olmuş olsaydı, o zaman sınırlı olurdu. Çünkü göklerin sınırı var. Allah ise sınırsızdır. Göklerdedir dediğiniz zaman, yani böyle anlarsanız ayeti, o zaman Allah sınırlı olmuş oluyor. Halbuki Allah sınırsızdır. O halde demek ki bu anlayış da doğru bir anlayış değildir. Anlaşıldı mı? Sonra mesela Allah Azze ve Celle kendisi gökte ise kendisinin üzerinde bir şey yaratabilir veya yaratamaz. Yaratamaz deseniz caiz olmaz. Allah için bu eksiklik olur. O zaman ilah olamaz. Yani ilahın kudreti sonsuzdur. Şunu yapamaz diyemezsiniz yani. Zaten yapamayan ilah sayılmaz. Allah kendinin üzerinde, eğer gökteyse, göklerin üzerinde bir şey yaratabilir o halde. O zaman kendinin üzerinde bir şey yaratması uygun mudur? Sonra gökler dendiği zaman akla gelen şu gökler ise eğer, zaten onun üzerinde zaten uzay var. Allah şu göklerdeyse Allah'ın üzerinde bir şey mi var yani? Bu olur mu yani? Eğer Allah kendi üzerinde bir şey yaratamaz desen caiz değil. Yaratır desen o zaman Allah altta kalmış olur. Bu da caiz değil. Her iki halükarda da yanlış olduğu ortaya çıkar. Yine mesela ayette, siz bu ayeti böyle anlarsanız, yani Allah göklerdedir diye anlarsanız, o zaman şu ayetleri nasıl anlayacaksınız? Mesela ve nahnu akrabu ilehi min hablil verid, biz insana şah damarından daha yakınız. O zaman Allah şah damarımıza yakın, yani Allah mesela burada bir yerlerde mi yani? Nasıl ki bunu böyle anlamıyoruz? Mecazdır yani burada maksat. Allah sizinle beraberdir demek. Mesela ayette siz nerede bulunursanız bulunun, o sizinle beraberdir. Siz nereye dönerseniz dönün, onun veçhi, yüzü oradadır. Şimdi mesela ben böyle dönmüşüm şu anda. Mesela Allah burada mı? Bir mekanda mı? Ben buraya dönmüşsem. Siz de mesela böyle dönmüşsünüz şu anda bana doğru. O zaman Allah hem burada hem orada. O zaman Allah iki mekanda mı? Bu ikisi aynı mı, farklı mı? Böylesi bir takım sorular çıkar ortaya. Bu gibi ayetler Allah'ın yerini, mekanını tayin etmek için gelmemiş. Bunlar sadece Allah Azze ve Celle'yi anlayalım, onun bizle beraber olduğunu bilelim, her daim bizi gördüğünü bilelim ve bizimle beraber olduğunu düşünelim, günah işlemeyelim, murakabe makamına erişelim diye gelmiş. Bunlar Allah'a bir mekan isnat etmek için gelmemiş yani. Siz mesela bu ayetlere göre Allah'ın yanınızda olduğunu söyleyebilir misiniz? Veya Allah'ın sizin boğazınızda olduğunu veya Allah'ın sizin vücudunuzun bir yerinde olduğunu, o zaman öyle onu da söylemek lazım. O da doğru olmaz. Bir kanaata göre burada bir takdim tehir vardır bu ayette, En'am 3'te takdim tehir vardır. Yani önce gelmesi gereken sonra gelmiş, sonra gelmesi gereken önce gelmiştir ve bu caizdir. Arapçada bunun misalleri çoktur. Bu takdir edilir yani. Nasıl olmuş olabilir? Bu ya'lemu fiili aslında mana olarak öncedir. Fakat yer olarak sonra gelmiştir. Yani sanki şöyledir yani. Bu ayet sanki فهو الله يعلم يعلم سركم وجهركم ايوه sanki yani şu kelime sanki burada gelmeliymiş aslında ama burada gelmiş. Takdir ediyoruz yani. Ve huvallah, o Allah ya'lem, bilir. Sırrakum ve cehrekum, açığınızı da gizlinizi de bilen Allah'tır. Fis semavati ve fil ard, göklerde ve yerde ne açığınız ne gizliniz varsa ya'lemu, bilir. Neyi bilir? Fis semavati ve fil ard, göklerde ve yerde olan sırrınızı ve gizlinizi, cehrinizi bilir. Yani mana aslında bu. Böyle bir takdir de mümkün. Bu da anlaşıldı mı? Demek ki Allah mekandan münezzehtir demezseniz bir takım sorunlarla karşılaşırsınız. Mekanlar çoktur. O zaman Allah şurada bir mekan, burada bir mekan, şurada bir mekan, orada bir mekan, oradaki Allah ile buradaki Allah aynı ise birçok Allah olması lazım geliyor. Tek Allah ise o zaman parçalardan oluşuyor demek olur. Çünkü mekanlar parçalardan oluşmaktadır. Şurası bir mekan, şurası bir mekan, orası bir mekan, parçalardan oluşuyor. Allah parçalardan oluşmaz. Ehad'dır ve Samed'dir. Parçası yoktur. O halde mekandan münezzehtir demek doğrudur. Mekandan münezzeh olmazsa parçalardan oluşması gerekiyor. Ve mekan yokken Allah neredeydi o zaman? Mekandan eğer münezzeh değilse, mekana ihtiyacı varsa, ihtiyaçsız değilse, peki mekan evvelden yoktu, Allah ama vardı, o zaman neredeydi? Allah her yerdedir gibi bir kelime de doğru değil. Yani gene yerde demiş oluyorsun, bir mekan isnat ediyorsun yani. Ama hani çocukların belki anlaması için, hani Allah her yerdedir oğlum kızım işte, yani böyle şurada değil burada değil, yani her yerde seni görür manasında. Belki hani çocukların anlayacağı bir kelime, bir cümle olduğu için hani belki öyle söylenebilir. O da yine de çok hoş değildir. Aslında yani Allah nerededir diye sorduğu zaman çocuklarımız, yani Allah'ın bir yeri yoktur. Allah her yeri görür, herkesi bilir demek daha uygun bir açıklama olur. Evet. Demek Allah'ın sıfatları bu şekilde doğru anlamak icap ediyor yani. Şimdi böyle bir mevzunun bir gereği de var mı? Bir de o var yani. Şimdi bazı Müslümanlar bu konu üzerinde çok duruyorlar. Ben herhalde size bu konuyu ilk defa anlatıyorum. Bu En'am suresini anlatırken tefsir dersinde buna temas ettim. Zaten ayet anlatıyordum mecburen, sırayla gittiğimiz için mecburen temas ettim ama yani bu konulara girdiğimiz yok ya, böylesi mevzularla uğraştığımız yok normalde. Fakat bazıları, mesela ben Mısır'dayken de böyle tanıştığımız bazı böyle Müslümanlar, isim vermek istemiyorum. Yani hemen ilk sorduğu soru bu. Allah nerede diyor. Başka mesele kalmamış yani. Daha yeni tanışıyoruz. Bismillah. Selamünaleyküm, aleykümselam. Nasılsın? İyi misin? Diyeceğiz. Daha yeni. Daha çay içeceğiz. Daha tanışacağız. Allah nerede diyor. Mübarek. Sen şimdi onu bırak da Amerika ne yapıyor? Sen umurunda mı? Bu işlerle uğraşanlar hiç ümmetin halini merak ettikleri bile yok. Amerika nerede? Kime şu anda zulmediyor? Kimin namusunu kirletiyor? Hiç onların umurunda olmuyor maalesef bu işler. Şimdi bu bir oyun değil midir? Bu bir yönlendirme değil midir? Bazı samimi Müslümanları bu konularla meşgul edip bunlarla oyalıyorlar ve tartışmalar açıyorlar, tartışmalara sebebiyet veriyorlar ve bunu kasıtlı yapıyorlar ve tartışmacı oluyor bu insanlar. Bir gün böyle yine bir mahalledeydim, orada da birisi, yine onlardan birkaç kişi gelmişlerdi. Tamam. Onu koy şöyle. Onlardan birkaç kişi gelmişlerdi. Yine sorduğu soru yine bu oldu hemen. Allah nerede hocam dedi bana. Yani Mısır'da da aynılar, Türkiye'de de aynılar, Suriye'de de aynılar ve merkezlere olan Suudi Arabiye'de de ya da Suudi Amerika'da da aynılar. Aynı fikir her tarafta. İşleri güçleri bu. Allah nerede? Yani öyle bir mevzu gündeme getiriyorlar ki bunun tartışması sonucunda Müslümanlar birbirini tekfir edebilecekleri bir konu. Şimdi mesela sen Allah gökte değildir, böyle konuşmayın. Allah mekanı yoktur, mekandan münezzehtir. Vesi'a kürsiyuhus semavati vel ard. Onun kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır. Kürsi kainatın üzerinde. Arş onun üzerinde. Allah arşın üzerinde. Kainat, ben mesela şu altımdaki gibi düşünün. Kainat, kürsi bu yani koltuk. Kainatı kuşatmış. Altta ve bunun da üzerinde arş var. Tavan yani diyelim. Ve tavan üzerinde Allah, Allah azze ve celle makam, mekansız bir makamdadır. Öyle bir konu ki bu konunun çok konuşulması, tartışılması durumunda kalpler kırılır, hatta tekfir başlar. Buna hiç gerek yok. Niye tekfir eder? Şimdi bu ayette fissemavat diyor ya, siz de hayır Allah gökte değildir, anlattığım sebeplerden dolayı, delillerden dolayı dediğiniz zaman diyecek ki bak sen ayeti inkar ettin. Sen de ona diyeceksin ki, tabi demeyin siz, sen de ona, sen de Allah'a mekan isnat ettin, kafir oldun diyeceksin. O sana, sen ona. O sana diyor ki sen bu ayeti inkar ettin, ayette fissemavat diyor. Tamam da şimdi mübarek sen Türkçe'ye göre konuşuyorsun yani, sen meale göre konuşuyorsun yani. Böyle olmaz ki. Orijinal metin üzerinde konuşmak zorundayız. Orijinal metni nedir? Bir kere Arapçada birçok ihtimaller çıkıyor. Yani huve orada müpteda mıdır? Allah ondan bedel midir? Allah onun haberi midir? Fissemevat mı haberdir? Falan bir sürü ihtimaller var yani. Böyle kim demiş sana yani bu burada haberdir diye? Kim bu? Sen dediğin de bir görüş sadece. Ve huvallah, o Allah fissemevat. Sen fissemevati haber yapıyorsun. Göklerdedir diyorsun. Yani ondan sonra da diyorsun ki işte bir bazı alimler zaten bunu böyle okumuşlar. Ve Allah fissemavet nokta nokta ve fil ardı ya'lemu sirrakum ve cehrakum diye okumuşlar. Yani durduğu yer de önemli. Yani mesela Kur'an'da hani bazı yerlerde durak işareti oluyor ya. Bu durak işaretleri de önemlidir yani. Hele bazı yerlerde özellikle çok önemlidir. Orada o durağın oraya konulmasının sebebi var. İlmi bir şeye dayanıyor o. Şimdi mesela fissemavette koyarsan durak işaretini, burada dur dersen, o zaman Allah göklerdedir gibi. Ondan sonra ve fil ardi ya'lemu sirrakum ve cehrakum, ve sizin yeryüzünde de sırrınızı ve cehrinizi Allah bilir diye devam etmiş oluyorsunuz. Halbuki orada durak olması çok tartışmalıdır ve cumhurun görüşüne muhaliftir. İbn-i Cerir böyle bir görüşünü aklediyorsa da yine de sonuçta Allah göktedir demiyor yani. Böyle bir görüşün olduğunu söylüyor. Ama o görüşte olanların da hepsi yine Allah göktedir demiyor. Onlar da diyor ki evet ve huvallah fis semavat nokta durak yani. Sonra ve fil ardı ya'lemu sırrakum ve cehrakum. Böyle ama şu şartla. Orada ilah kelimesini takdir ediyor. Ve huvallahu fis semavat ilahun. O da onu takdir ediyor gene oraya. Yani Allah göklerde ilahtır. Böyle takdir ediyor. Dolayısıyla burada ehl-i sünnetin görüşü, cumhurun görüşü, Allah'ın için bir mekan söz konusu değildir. Allah'ın sıfatlarına bu aykırıdır. Çünkü mekan cisimler için olur. Allah bir kere bir cisim değildir. Allah, yani siz Allah mekanda münezzeh niye diyoruz demek zorundayız. Çünkü o zaman Allah cisim olur yoksa. Müşebbihe mezhebinin dediği gibi Allah cisim gibi görüyor. Yani böyle şey olmaz. Allah cisim değil. Mekanı varsa o zaman cisim olması gerekir. Çünkü mekan bir cisimdir. O cismin içerisindeyse o zaman Allah da bir cisimdir. Haşa. Bu laf buraya gider yani. Ondan dolayı bunu kabul edemeyiz. Ama bu hususta bu tür bir tartışmayı uzatmaya da gerek de yok. Ben konuyu anlayasınız, bilesiniz diye uzun uzun anlattım ama tartışma tarzında bunu uzun uzun konuşmanın gereği yok ve birisi böyle bir şey iddia ederse de ne siz onun ve ne de o sizi küfürle itham etmemeli. Bu büyük bir hata olur. Biz ayeti haşa inkar etmeyiz. Tabi ayet böyledir. Ama takdir mümkündür. Ve huveden sonra Allah'ın haber olma ihtimali de yüksektir. Huve o Allahu, Allah'dır haber. Huvallah diye haber olmayarak da okumak da mümkün. Huvallahu fis semavati ilahun şeklinde. O zaman ilah orada haber olmuş olur. Takdir ettiğimiz ilah. Demek ki haber mahzuf yani. Haber aslında var ama hasfedilmiş yani. Yok ama aslında var. Böyledir yani. Arapçada bu bilinen bir şey. Her dilde bu var yani. Mesela biz birçok cümleyi bazı kısımlarını söylemeyiz. Yani yemek yiyelim mesela dersen, ya aslında sofraya oturalım yemek yiyelim demek istiyorsun. Mesela buyur bize gidelim. Öğlen vaktidir. Buyur bize gidelim. Ne demek yani? Gel gidelim yemek yiyelim. Yani aslında birçok hayatımızın birçok alanında kullandığımız cümlelerde biz bir bazı kelimeleri hasfederiz yani sileriz, söylemeye gerek görmeyiz. Ama o vardır aslında orada. Onu anlar yani karşıdaki adam. Bu da öyle yani. Ve huvallah fis semavat ilahun. O Allah göklerde ilahtır. Ve fil ardı ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Böyle de olabilir o zaman. Ama yoksa ve huvallah fis semavat nokta Allah göklerdedir. Bunu böyle anla. Ondan sonra ve ya'lemu sirrakum ve cehrakum ve fil ardı ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Bu şekilde olmaz yani. O şekilde yani ilahı takdir etmeden olmaz. İlahı neye göre takdir ediyorsunuz efendim? Ayette öyle bir ilah kelimesi yok. Yani şurada demin gösterdiğim şurada yani ilah kelimesi geçmiyor. Neye göre bunu sen kafandan ilave ediyorsun? Haşa, ilave etmiyoruz. Bu zaten bilinen bir şey ve işte bak burada söylüyor. Ve huve lezi fis semai ilah. İşte aynen böyle. Kur'an'ı tefsir ediyor.